Ayrım 37, sayfa 361, 3. kitap, Savaşa Giden Yol, 9, İlk Adımlar, 1934-37. Durmadan barıştan söz etmek, gizliden gizliye savaşa hazırlanmak, Versay devletlerinin Almanya'ya karşı koruyucu bir savaşa girmelerini önlemek için dış politikada gereğince dikkatli olmak ve yeniden silahlanmaya gizlice devam etmek. İşte Hitler'in ilk iki yıl içinde izlediği taktik. 25 Haziran 1934 günü Avusturya Başbakanı Dollfuss, Viyana'da Naziler tarafından öldürüldüğü zaman Hitler bir ara fena halde şaşırır gibi oldu. Avusturyalı asker üniformaları giymiş, SS Standarte 89'a mensup 154 kişi öğle üzeri başbakanlık binasına girerek Dollfuss'u yarım metre yakından ve boğazından tabancayla öldürmüşlerdi. Bir iki sokak ileride de Naziler radyo istasyonunu ele geçirmişler. Dollfuss'un istifa ettiği haberini yayıyorlardı. Hitler bu haberi aldığı zaman Bayreuth'ta her yıl yapılmakta olan Wagner Festivali'nde Das Rheingold operasını dinliyordu. Çok heyecanlıydı. Hitler'in bulunduğu locanın yanında oturan büyük bestekarın torunu Bayan Freidelind Wagner, Hitler'in bu sıradaki şaşkınlığına tanıktır. Bayanın sonradan anlattığına göre Hitler'in Schaub ve Brückner adındaki iki yaveri loca antresindeki telefonla Viyana'dan gelen bu haberi öğrenmiş ve gidip Hitler'in kulağına fısıldamışlardı. Oyun bittiğinde Hitler çok sinirliydi. Korkunç haberi bize anlattığı sırada büsbütün sinirlendi. Yüzündeki neşeli ifadeyi bozmamaya çalışarak her zaman olduğu gibi lokantada akşam yemeği ısmarladı. Bir saat içinde hemen gitmeli ve kendimi göstermeliyim dedi. Yoksa halk benim bu işle bir ilgim olduğunu sanır. Pek de haksız çıkmazdı. Hatırlanacağı gibi Hitler, kavgamın birinci paragrafında Avusturya ile Almanya'nın birleşmesi, bütün hayatımız boyunca her vasıtaya başvurarak gerçekleştirmeye çalışacağımız bir görev olmalıdır demişti. Başbakan olur olmaz, Reichstag milletvekillerinden Theodor Habicht'i Avusturya Nazi Partisi'ne müfettiş tayin etmiş, az sonra da kendi kendini sürgün eden Avusturya Partisi lideri Alfred Frauenfeld'i Münih'te görevlendirmişti. Alfred Frauenfeld buradan radyo ile Viyana'daki arkadaşlarını Dollfuss'u öldürmeye kışkırtıyordu. Avusturya Nazileri Almanya'dan gelen silah ve bombalarla 1934 Haziran öncesine kadar deniz yollarını, istasyonları ve hükümet binalarını bombalamışlar, Dollfuss'un dinci fasist rejimini destekleyenleri öldürmüşlerdi. Hitler en son olarak binlerce kişilik bir Avusturya lejyonu kurulmasını onaylamıştı. Lejyonun karargahı Bavyera'da Avusturya sınırı yakınındaydı. Fırsat çıktığı anda sınırı geçerek Avusturya'yı işgali hazırdı. Dollfuss aldığı yaralardan akşamüstü saat 6'da öldü. Ama Nazi darbesi daha çok başbakanlığa giren komplocuların acemilikleri yüzünden başarıya ulaşamadı. Doktor Kurt von Schuschnigg yönettiği hükümet kuvvetleri hemen yönetimi ellerine aldılar ve Alman elçisinin müdahalesi üzerine asilerin Almanya'ya kadar emniyet içerisinde götürülüp teslim edilebileceğine söz verildiği halde komplocular tutuklandılar. Sonradan 13'ü asıldı. Daha bir ay önce Venedik buluşmasında Hitler'den Avusturya'da serbest bırakılacağı vaadini alan Mussolini'nin bu olay üzerine Brenner geçidine hemen 4 tümen yığması da Berlin'i tedirgin etti. Hitler durumunu derhal değiştirdi. Dollfuss hükümetinin düşmesinden ötürü memnunluk belirten ve bunun arkasından ister istemez daha büyük Almanya'nın geleceğini açıklayan Alman resmi haberler ajansı DNB'nin bildirisi gece yarısı alelacele geri alındı. Yerine yenisi hazırlandı. Yeni bildiride bu zalimce cinayetten ötürü teessür ifade ediliyor. Bunun yalnız Avusturya'nın bir iç sorunu olduğu bildiriliyordu. Habicht'in işine hemen son verildi. Viyana'daki Alman elçisi geri çağrıldı ve işten uzaklaştırıldı. Onun yerine daha bir ay önce Röhm temizliğinde Dollfuss'un başına gelen olaylardan kendisini güçlükle kurtarmış olan Papen, Hitler'in verdiği normal ve dostça ilişkileri yeniden kurma emrini yerine getirmek üzere çarçabuk Viyana'ya gönderildi. Hitler'in ilk sevinçli heyecanı geçmişti. Şimdi korkuyordu. Papen buhranı nasıl atlatacaklarını Hitler'le konuştukları sırada Hitler'in yeni bir Saraybosna olayıyla karşı karşıyayız diye bağırdığını anlatır. Ama Führer iyi bir ders almıştı. Viyana'daki Nazi darbesi de 1923'te Münih'te yapılan bir hani darbesi gibi zamansızdı. Almanya böyle bir teşebbüsü askeri bakımdan destekleyecek kadar güçlü değildi. Diplomatik bakımdan da tecrit edilmiş durumdaydı. Faşist İtalya bile Avusturya'nın bağımsızlığı konusunda İngiltere ile Fransa'ya katılmıştı. Bundan başka Sovyetler Birliği, Almanya'nın doğuya ilerlemesini önleyecek bir Doğu-Locarno Paktı'nın imzalanması konusunda Batı'ya katılmak istediğini ilk olarak ortaya atıyordu. O yılın sonbaharında Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne girdi. Büyük devletlerin aralarında bölünme ihtimali 1934 yılında eskisinden daha az görünüyordu. Hitler'in bu arada yapabileceği tek şey barıştan söz etmek, gizli silahlanmayı sürdürerek fırsat kollamaktı. Hitler'in dış dünyada barış propagandası yapmak için kullandığı bir araç daha vardı. Reichstag'dan başka. Yabancı basın. Muhabirler, editörler ve yayıncılar boyuna Hitler'le görüşmeye çalışıyorlardı. Hele Ward Prowse adında tek gözlüklü bir İngiliz vardı ki Alman diktatörü istediği zaman işini kolaylaştırmaya hazırdı. Londra'da çıkan Daily Mail'in muhabiriydi bu zat. 1934 yılında Hitler'le yaptığı bir seri konuşmada bu konuşmalar savaşa kadar devam etti. Hitler, Prowse'a ve tabii okurlarına da savaşın bir daha gelmeyeceğini, Almanya'nın savaşın yarattığı kötülüklerin acılarını bütün uluslardan daha çok çektiğini, Almanya'yı ilgilendiren sorunların savaşla çözülemeyeceğini söyledi. Hitler aynı duygulu sözleri o yılın sonbaharında Jean Goy'a da söyledi. Jean Goy, Fransız eski muhariplerinin lideri ve milletvekiliydi. Hitler'in bu sözlerini Paris'te çıkan Le Matin gazetesinde bir yazıyla yayımladı. Versailles Antlaşması'nın bozulması. Bu arada Hitler ordu hizmetlerini kurma ve bu hizmetlere silah sağlama programına aralıksız devam ediyordu. Orduya kuvvetlerini sayıca 3 misline çıkarması emredilmiş. 1 Ekim 1934'te 100 binden 300 bine ve ertesi yıl 1 Nisan'da Führer'in açıkça mecburi askerlik ilan ederek Versailles Antlaşması'nın askeri sınırlamalarını ortadan kaldıracağı o yılın Nisan ayında Genelkurmay Başkanı General Ludwig Beck'e bildirilmişti. O zamana kadar büyük bir gizlilik içinde çalışılacaktı. Genelkurmay sözünün basında görülmemesine özellikle dikkat etmesi Goebbels'e söylendi. Çünkü Versay Anlaşması böyle bir örgütün varlığını tanımıyordu. Alman ordusunun yıllık terfi listeleri 1932'den sonra yayımlanmaya başlandı. Böylelikle gittikçe kabaran bu listelerden yabancı haber alma bürolarının bilgi sızdırmamalarına çalışılıyordu. Alman Savunma Kurulu Daimi Komitesi Başkanı General Keitel daha 22 Mayıs 1933'te yardımcılarına şu emri vermişti. Hiçbir belge kaybedilmeyecektir. Çünkü düşman propagandası bundan yararlanır. Sözle bildirilen konular ispat edilemez, inkar edilebilir. Donanma da uyarıldı. Ağzını sıkı tutacaktı. 1934 Haziran'ında Radar Hitler'le uzun bir konuşma yaptı ve aşağıdaki notu aldı. Führer'in emri. 25 26 bin tonluk gemilerin yer değiştirmesinden hiç söz edilmeyecek, yalnızca ıslah edilmiş 10 bin tonlukların sözü edilecek. Führer denizaltı yapımında tam bir gizlilik istiyor. Donanma 26 bin tonluk iki savaş kruvazörü inşa etmeye başlamıştı. Versailles Anlaşması'nın izin verdiği en yüksek limit 16 bin tondu. Bu kruvazörlere sonradan Scharnhorst ve Geisenau adı verildi. Versailles Antlaşması'nın yasakladığı denizaltılar ise Cumhuriyet döneminde Finlandiya, Hollanda ve ilk 4 ayı içinde ortaya çıkacak kritik durumda. Bunlardan birçoklarının iskeletlerini ve parçalarını Kiel'de biriktirmişti. Radar 1934 Kasım'ında Hitler'i gördüğü zaman 1935 yılının ilk 4 ay içinde ortaya çıkacak kritik durumda bunlardan 6'sını monte etmek üzere kendisine izin vermesini istedi. O sırada Hitler'in niyetini bildiği anlaşılıyor. Ama Führer durumun ne zaman montaja başlamayı gerektireceğini kendisine bildireceğini söylemekle yetindi. Bu toplantıda Radar aynı zamanda donanma personelinin 3 misli artması gerektiğinden başka yeni gemi inşa programı için mevcut paradan fazlasına ihtiyacı olduğuna da değindi. Ama Hitler kendisine endişe etmemesini söyledi. İhtiyaç halinde Doktor Lee'ye emreder, iş cephesinden 120-150 milyon alır, donanmanın emrine veririm dedi. Çünkü eninde sonunda bu harcama işçilerin yararınadır. Böylece Alman işçilerinin verdiği aidat donanma programının uygulanmasında kullanılacaktı. Göring'in de ilk 2 yıl işi başından aşkındı. Hava kuvvetlerini kuruyordu. Havacılık Bakanı olarak görünürde sivil havacılığa bakıyordu. Yapımcılara yeni savaş uçaklarının modellerini hazırlama emrini verdi. Hava Sporları Birliği maskesi altında hemen pilot yetiştirilmeye başlandı. O günlerde Ruhr ve Ren sanayi bölgelerini gezen bir insan, silah fabrikalarının nasıl büyük bir faaliyet içinde harıl harıl çalıştıklarını hemen anlardı. Özellikle çeyrek yüzyıldan beri Alman toplarını yapan Krupp ile büyük kimya tröstü IG Farben gece gündüz durmadan çalışıyordu. Krupp'un 1919'dan sonra silah yapımına devam etmesi, müttefikler tarafından yasaklanmış olduğu halde kumpanya yine de boş durmuyordu. Krupp, Alman orduları 1942'de Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal ettikleri sırada şöyle övündü. Tankların silah ve Tarret prensibi daha 1926'da hazırlanmıştı. 1939 ile 41'de kullanılan toplara gelince bunların en önemlileri daha 1933'te tamamlanmış durumdaydı. Farben fabrikalarının bilginleri 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcında İngiliz ablukası yüzünden Şili'den normal yollarla nitrat güherçile gelmeyince havadan sentetik nitrat yaparak Almanya'yı büyük bir felaketten kurtarmışlardı. Şimdi de Hitler bu tröste modern savaşın en gerekli iki maddesini Almanya'da yapma görevini verdi. Bu iki madde benzin ve kauçuktu. İkisi de Almanya'ya dışarıdan getiriliyordu. Kumpanyanın bilginleri kömürden sentetik benzin çıkarılması sorununu 1925 yıllarında çözmüşlerdi. Nazi hükümeti 1933'ten sonra IG Farben'a petrol ürününü 1937'de 300 bin tona çıkarmasını sağlayacak kadar sipariş vermeye başladı. O sırada kumpanya kömürden ve Almanya'da çıkan başka maddelerden sentetik kauçuk yapılması sorununu da çözmüş bulunuyordu. Buna denilen suni kauçuğun geniş çapta üretilmeli için Skopau'da ilk olarak 4 fabrika kuruldu. 1934 yılı başlarında Alman Savunma Kurulu Daimi Komitesi 240 bin kadar fabrikanın savaş siparişlerine göre seferber duruma getirilmesi planını onayladı. O yılın sonuna doğru silahlanma bütün aşamalarıyla o kadar genişlemişti ki artık silahlanmayı Versay devletlerinin şüpheli ve tedirgin gözlerinden saklamaya imkan kalmamıştı. Bu devletler, başta İngiltere olmak üzere, oldu bittiği tanıyalım mı, tanımayalım mı diye düşünüp duruyorlardı hala. Almanya'nın silahlanması öyle Hitler'in sandığı gibi gizli kapaklı bir iş değildi. Devletler, Almanya genel bir Avrupa anlaşmasına katılmaya razı olduğu takdirde Hitler'e eşit silahlanma hakkını tanıyabileceklerdi. Kurulmak istenen genel Avrupa anlaşmasına bir Doğu Lokarno'su da dahil olacak ve özellikle Rusya, Polonya, Çekoslovakya gibi Doğu ülkeleri de Lokarno Paktı'ndan yararlanan öteki Batı ülkeleri gibi emniyet içinde bulunacaklardı. Ve elbette ki aynı emniyet garantisi Almanya'ya da verilecekti. Adolf Hitler'in düşüncelerini anlamamak bakımından Neville Chamberlain'ın öncüsü sayılabilecek olan o zamanki İngiliz Dışişleri Bakanı Sir John Simon, 1934'te olan o zamanki fiilen silahlanma eşitliğini teklif etti. Fransızlar bu fikri derhal ve kesinlikle reddettiler. Ama silahlanmada eşitlik bir Doğu Lokarnosu da dahil olmak üzere genel bir uzlaşma teklifi 1935 Şubat'ında İngiliz ve Fransız hükümetleri tarafından yeniden ve hep birlikte tekrarlandı. Bir ay önce 13 Ocak'ta Zar yurttaşları kömür bakımından zengin olan küçük bölgelerinin Almanya'ya katılması için ezici bir çoğunlukla oylarını kullanmışlardı. 48 bine karşı 477 bin oy. Hitler de fırsattan yararlanarak Almanya'nın Fransa'dan başkaca bir toprak talebi olmadığını ilan etmişti. Yani Almanya Alsace ve Lorraine üzerindeki isteklerinden vazgeçiyordu. İngiliz-Fransız teklifleri Zar'ın barışçı yollarla Almanya'ya geri verilmesi ve Hitler'in söylediği sözlerin yarattığı bu iyimserlik ve iyi niyet havası içinde 1935 yıl Şubat'ının başında Hitler'e resmen sunuldu. Hitler'in 14 Şubat'ta verdiği cevap biraz müphemdi. Kendi bakımından öyle olması da gerekirdi. Almanya'nın açıkça yeniden silahlanmasına imkan veren bir planı iyi karşılıyordu. Ama Almanya'nın bir Doğu Lokarnosu'nu imza etmeyi isteyip istemediği konusunda kaçamaklı cevap vermişti. Bu her zaman sözü geçen ana bir bölgede Almanya'nın Lebensraumu, hayat alanı idi. İngiltere bu konuda Polonya, Çekoslovakya ve Romanya ile yapmış olduğu karşılıklı yardım paklarından ötürü Doğu güvenliği ile daha yakından ilgilenen Fransa'dan ayrı bir durumda olamaz mıydı? Herhalde Hitler bunu düşünmüştü ki üzerinde titizlikle durarak verdiği cevapta genel görüşmelerden önce iki yanlı görüşmelere başlamasının yararlı olacağını belirtmiş ve ön görüşmelere başlamak üzere İngilizleri Berlin'e çağırmıştı. Sir John Simon hemen teklifi kabul etti ve 6 Mart'ta Berlin'de bir görüşme düzenledi. Ancak tespit edilen bu tarihten 2 gün önce İngiltere'de bir Beyaz Kitap'ın yayımlanması Alman dışişlerini fena halde kızdırdı. Beyaz Kitap, Berlin'de bulunan yabancı gözlemcilerin dikkatini Almanya'nın gizli silahlanması üzerine çekiyor. Bu silahlanma hızlandırıldığı takdirde İngiltere'nin de kendi silahlanmasını biraz artırmak zorunda kalacağını açıklıyordu. Hitler'in buna çok kızdığı anlaşıldı. Simon, Berlin'e hareket etmek üzereyken Neurath ona Führer'in soğuk aldığını, görüşmelerin ertelendiğini bildirdi. Hitler'in soğuk alıp almadığı belli değildi ama bir sinir krizine tutulduğu kesindi. Eğer daha da azıtırsa Simon ile Aidan'ı yanına yaklaştırmamak daha doğrusu olacaktı. Hitler, Versay diktasına öldürücü bir darbe indirmek için gerekli fırsatı eline geçirdiğini sanıyordu. Fransız hükümeti 1. Dünya Savaşı'nda doğan çocukların azlığı dolayısıyla askerlik hizmetini 18 aydan 2 yıla çıkarmıştı. Hitler müttefiklerin durumunu anlamak üzere 10 Mart'ta bir balon uçurdu. her zaman el altında bulunan Ward Prowse çağrıldı ve kendisine Göring'le bir konuşma yaptırıldı. Göring, Ward Prowse'a bütün dünyanın bildiği bir gerçeği resmen açıkladı. Almanya'nın bir askeri hava kuvveti vardı. Hitler, Versay Anlaşması'nın bu tek yanlı ihlali karşısında Londra'nın ne gibi bir tepki göstereceğini büyük bir güvenle bekledi. Beklediği çıktı. Sir John, avam kamerasında Berne'e gitmeyi hala umduğunu söyledi.